Ayrım 8.
Saçma dedi. Bunu bizzat kendin söyledin. Yo, ben hiçbir şey söylemedim. Gerçekten hiçbir şey duymadınız mı sizler? Hiç ses yok. Oysa ben sesin kesinlikle kutudan geldiği kanısındayım. Duyduğum şuydu sanırım. Yakında geliyor. Düş mü gördüm yoksa? Bay Toyama'nın çakısıyla açtığı delikten azıcık su çıkmıştı. Yaşlı biri şu öneride bulundu. Hadi kutuyu tamamen açalım. Bay Toyama çevik bir hareketle kutuyu açtı. Hepsi birden aman tanrım diye haykırdılar. Kutuda biraz beyazımsı ve bulanık bir sudan başka bir şey yoktu. Aşağı yukarı Hint lahanası çorbası artığına benziyordu. Bay Toyama hemen kutuyu burnuna tutup kokladı. Pek bir kokusu yok. Tadı nasıl acaba? Bilmem. Bay Toyama'nın neşesi kaçmıştı. Bu yüzden artık tadına madına bakmak istemiyordu canım. O zaman yaşlı adam kutuyu alıp içindeki sıvıdan içti azıcık. Tadı sudan farklı değil. Ağzındakini tükürdükten sonra acayip doğrusu dedi. Olmaz böyle şey. Öyle öyle ama ötekileri açmayı denemeyecek miyiz? Neden denemeyelim? Bay Toyama bıçağın ikinci kutuya batırdı. Yeniden cızırtı oldu ve sonra hepsi sesi bu kez daha belirgin bir biçimde duydular. Yakında geliyor. Ya da daha doğrusunu söyleyeyim mi? Hepsi de düş gördüklerini sanıyorlardı. Bununla birlikte bu yedi kafadar çok geçmeden sıra sonuncu kutuya geldiğinde polise gidip kutudan ses çıktığını bildirdi. Fakat polis bu yedi kişinin durmadan yemin billah etmesine rağmen olayı önemsemedi. Hem polisin işi başından aşkındı. Bir yığın cinayet ve hırsızlık olayıyla öylesine meşguldü ki. Böyle saçma bir konuyu ne diye ele alıp inceleyecekti? Hem kime ne zararı vardı bu kutuların? Gerçekten kuru fasulye ya da sığır eti uman fakat düş kırıklığına uğrayan yedi kişi dışında zarar gören yoktu. Polis komiseri son kutuya kayıp eşya diye el koyarak soruna bir çözüm buldu sonunda. O sırada karakola gelen bir gazeteci lafa karıştı. Şuradakini de açsanıza bir ele. Böylece sorun birdenbire bambaşka bir yön aldı. Çoğu olaylar gazetecilerin ortaya çıkmasıyla kesin bir dönüm noktasına ulaşırlar. Gazeteci yakında geliyor diye ses çıktığını duyar duymaz kutuyu kaptığı gibi uzaklaştı oradan. Öyle deli deli koşup giderken karakolun telefon memuresine çarptı ve kutudaki suları kızcağızın keten bluzuna döktü. Tanrı'ya şükür, tahlil için Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün kimyahanesine vardığında içinde aşağı yukarı daha 18 santimetre kadar su kalmıştı. Analiz sonucuna göre suyun 5 ila 8 derece sertliği vardı ve şu maddelerden oluşmaktaydı. 6.19 katı cisimler, 2.03 karbon, 0.20 lüle taşı, 0.78 sülfürik asit, 3.24 karbonik asit, 0.21 klor ve 24.60 kül. Potasyum, siyanür ya da arsenikten hiçbir ize rastlanılamamış olması gazeteciyi düş kırıklığına uğratmıştı. Yakında geliyor tümcesini de her ne olursa olsun kaleme alacağı makale için ilginç bulmaktaydı. Böylece gidip durumu şefe anlattı. Şef Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün tahlil raporunu elinde buruşturup attıktan sonra dedi ki ''Sana inansam bile bundan bir gazete makalesi olmaz. Böyle ses çıkaran bir nesnenin fizik bilgisi olması gerekir. Kimya tahlili yaptırmanın ne yararı olacak ki? Kutuda herhangi bir teknik düzen gördün mü?'' ''Yoo, görmedim.'' Bu kutunun içinde ıstakoz eti olduğu söylense hiç kimse en ufak kuşku duymayacak. Böyle bir kutuydu bu zahir. Genç gazeteci şefinin dediği gibi bu işte belki de biraz acele davranmış olduğunun farkındaydı şimdi. Birden cesareti kırıldı. Öyle ki şefinin onu avutması gerekti. Hadi hadi, bundan gazetenin bir köşesine konulmak üzere pekala hafif bir hikaye çıkarılabilir. Örneğin kuru gürültü gibi. Günün birinde pek ahım şahım bir şey olmakla birlikte şehir haberleri sayfasının en alt köşesindeki boşluğu dolduran hikaye yayınlandı. Fakat şimdi de şef zor duruma düşmüştü. Yaz İşleri Müdürlüğü'ne ardı arkası kesilmeyen telefon yağdı ve bir alay mektup gönderildi. Bunların hepsi aynı kutudan kendilerinin de bulduğunu ve bu yakında geliyor sesini bir kutuyla gelenler bile vardı. Bu kutu bulma işi başlangıçta sadece Tokyo kentiyle civarını kapsamaktaydı. Ama yavaş yavaş tıpkı bir yenlik sahte banknotlar gibi tüm Japonya'ya yayıldı. Bu işten elden geldiğince yararlanmak isteyen bir takım meraklılar ve maceraperestler bu kutuların kolayca bulunduğu söylenen yerlerde geniş çapta aramalar yapmaya başladılar. Özellikle Bay Toyama'nın üç kutu bulduğu bilgiler köprüsü üzerinde büyük bir insan kalabalığı kaynaşmaktaydı. Bölge Emniyet Amirliği gösterdiği tüm çabaya rağmen bu insan akınının önüne geçemiyordu. Kutular çoğu zaman en olmayacak yerlerde bulunmuştu. Hatta bir gazete haberine göre alışverişten döndükten sonra filesinde kutular bulmuş bir ev kadını bile vardı. İlk kutunun bulunmasından sonra tahlil için daha bir yığın kutu getirildiği için Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün işi başından aşkındı. Fakat tahlil sonuçları hep aynıydı. 5 ila 8 derece sertlikte su, 2.03 karbon vesaire vesaire. Bu boş sonuca rağmen böyle bir kutu yüzünden cinayet bile işlendi. Bir pazar yerinde iki pazarcı delikanlı kutudan ses çıktıydı çıkmadıydı diye kavgaya tutuştu. Sonunda biri öbürünü vurup öldürdü. O sıralarda böyle bir kutunun kara borsa fiyatı aşağı yukarı 380 yendi. Derken kutular moda oldu. Örneğin herhangi bir firmanın verdiği büyük bir yemek sırasında konukların eğlenip hoş vakit geçirmeleri için bu kutular ortaya çıkarılıp açılıyordu. Hele bir de o ses duyulacak olursa bütün konukların zevkten ağızları kulaklarına varıyordu. Ama bütün kutular konuşan cinsten değildi. Bu nedenle bazen bir gece 20 kutunun birden açılması gerekiyordu. Söylenenlere bakılırsa bir firma bu gibi kutular için 390 bin yen harcamış. Yabancı bir basın muhabiri gazetesi için mizahi bir rapor yazdı. O zamandan beri bu sesli konserve kutusu yabancıların pek rağbet ettiği bir Japon hatıra eşyası oldu. Ama yabancı ülkelerde ne yazık ki sesi işiten hiç kimse yoktu. Belki de bunun nedeni Japonca bilen çok az kişinin bulunmasıydı. Nobel ödülü kazanmış bir Japon atom bilgini yabancı ülkelerde yaptığı bir yolculuktan döndüğünde hemen gazetecilerin hücumuna uğradı. Ama gayet kısa yanıt verdi bilgin. Bunun nötronla hiçbir ilgisi yoktur. Sonra da lafı döndürüp dolaştırıp kendi uzmanlık alanına getirdi. Bu olay şimdi de sosyal bir sorun oldu. Muhalefet Millet Meclisi'nde başbakanı hükümetin bu konuda ne gibi önlemler almayı düşündüğünü sordu. Başbakan her zamanki kendini beğenmiş haliyle yanıtladı soruyu. Kutular istediği kadar konuşsun. Hükümet böyle ufak tefek şeylerden hiçbir zaman düşmez. Ama Bakanlar Kurulu toplantısında bu olay yine söz konusu edildi. Hatta iki bakan bu sesi gerçekten duymuş olduklarını iddia etti. Bunun üzerine başbakan pek öfkelendi ve şu soruyu yöneltti. Sayın Kültür Bakanı, böyle bir şey bilimsel bakımdan mümkün müdür? Bakanlar arasında pek bilgiç olarak tanınan Kültür Bakanı düşünceli bir suratla, ben dedi üniversitede etik yani törebilim öğrenimi yaptım. Ama bu olayın aslında fizikle ilgili olduğunu sanıyorum. Şunu itiraf edeyim ki ben fizikten hiç anlamam. Bununla birlikte şu kadarını söyleyebilirim. Kulakta bir ses işitilince bu şu demektir ki kovada bir titreşim olmaktadır. Sonra da bu bizim kulak zarımızı titreten bir ses dalgası olur. Kulak zarının titremesiyle de... Başbakan onun sözünü keserek fizikten o kadar ben de anlarım dedi. Bunun üzerine Kültür Bakanı öyleyse dedi ben de Bilimler Akademisi öğretim üyesi Bay X'e soracağım. Bu fizik otoritesinin adını söyledikten sonra sustu. O zaman sözü devlet bakanı aldı. Bu olayın sosyal huzursuzluğa yol açıp halkın galeyana gelmesine amaçladığı mümkün değil midir? Madem ki bu halka yöneliktir, o halde kesinlikle onların işidir. Başbakan yanıt verdi. Demek muhalefetin bütün sorunu bu. Konuyu böylesine basit bir biçimde açıklamayı çocukça bulduğum için sustum ben. Zaten bir takım dolaplar çevirip ortalığı karıştırmak size has bir şeydir. Kim bilir niyetiniz nedir? Niyetim ne mi? Bu da ne demek oluyor? Yakında geliyorun anlamı nedir? Barış mı? Hükümet daha önce barışla ilgili beyanatta bulunmuştur. Yoksa savaş mı? Yabancı basın bir savaş çıkması ihtimalinin ilişkin görüşünü açık seçik ortaya koymuştur. Ya da ihtilal mi? 50 yıldır sürekli olarak hep bundan konuşuluyor. Neyin ne olacağını kutulardan öğrenmeye gerek yok. Bu sırada başbakanın keyfi iyice kaçtı. Anlaşılan halkın kendisi kadar karar verme gücüne sahip olmaması sinirine dokunuyordu. Bakanlar Kurulu üyeleri arasında korkunç bir can sıkkınlığı baş gösterdiği sırada, dini bütün bir Hristiyan olan Sosyal Refah Bakanı, o sesi duymuş bulunan iki bakanı ansızın şu soruyu yöneltti. Yakında geliyor sözünü işittiğiniz zaman ne geldi aklınıza? İlkin neye yordunuz bunu? Gayet belirgin bir biçimde söyleyebilecek misiniz acaba? Kendilerine soru yöneltilen iki bakan şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne baktı. Sonra biri gözünü tavana dikip hatırlamaya çalıştı. Öbürü ise masum bir surat ve saf dil bir edayla bu dedi Bakanlar Kurulu'nun reorganizasyonundan önceydi. Bu nedenli planda reorganizasyonun geldiğini düşündü. Bak hele, demek siz bu reorganizasyonun sayesinde bakan oldunuz. Bütün meclis çıngıraklı kahkahalar attı. Böylece öbür bakan farkında olmadan bir itirafta bulunmuştu. Hiç kuşkusuz bir itirafta bulunsa da soruna yeni bir çözüm getirmiş olamazdı. Hükümetin bu konuşma yüzünden galeyana gelip gelmediğini bilmiyorum. Yalnız güvenlik kurulu marifetiyle sesi işiten kimselere gizlice bir soru fişi gönderdi. Bu soru fişinde şunlar yazılıydı. Yakında geliyor sesini duyduğunuz zaman ilkin aklınıza ne geldi? Cevaplandırılmış sadece 130 soru fişi geri geldi. Fişlerden yalnız ikisinde ilkin ihtilalin akla gelmiş olduğu bildirildi. Bu yanıtı verenlerin ikisi de radikal genç üniversite öğrencisiydi. 58'i barışı aklına getirmişti. 24'ü savaşı. Ötekilerin hepsi sesi kendi kişisel durumlarına göre yorumlamış, bunlardan hiçbir ipucu çıkarılamamıştı. Örneğin Bilgeler Köprüsü altında yaşayanların en kibarı sayılan Bay Toyama da ilkin yakında yiyecek bir şeyler geliyor anlamını çıkardığı yanıtını verdi. Bir ilde Hazreti İsa'nın dirilip yeniden yeryüzüne geleceğine inanan 47 yaşında bir Hristiyan ise İsa'nın yeniden geliş haberi olarak yorumladı bunu. Böylece her gün o civarda bulunan bütün müminleri bir bir ziyaret ederek durumu kendilerine bildirdi. Güvenlik kurulu raporu şu cümlelerle bitiyordu. Fazla üretim dolayısıyla meydana gelen krizi ortadan kaldırmak için bir konserve fabrikasının bu hileye başvurmuş bulunduğundan haklı olarak kuşkulanmaktayız. Halen fahiş fiyatlarla kara borsada satılan kutuların hepsinin bu fabrikada üretildiği sanılmaktadır. Bunu göz önünde tutarak şimdi bütün gücümüze gerekli incelemeleri yapacağız. Başbakan raporu okuyup bitirince "Tuh, yazıklar olsun" dedi ve raporu kağıt sepetine attı. O sırada birdenbire masadaki kutulardan biri yuvarlandı. Üzerine kontrole gidecek diye bir pusula yapıştırılmıştı. Elini alarak evirip çevirip her yanına baktı. Basbayağı bir kutuydu işte. Hay Allah, kutu birden elinden kurtuldu. Makam odasında çevresine bakınıp durduğu sırada kendini müthiş yalnız hissetti. O zaman masasının gözünden Alman yapısı bir sustalı çakı çıkardı. Açıp kutuya sapladı. Bıçağı batırırken parmağını kesti. Çünkü bıçağı ters tutmuştu. Bir çocuğun ya da kadının eli kadar beyaz olan tombul parmağından kan fışkırdı. Acıyan parmağını farkında olmadan ağzına götürdüğü sırada tıs tıs diye bir sesle kutudaki delikten biraz su çıktı. Hemen bunun ardından pek hafif olarak yavaş ve açık seçik yakında geliyor sesini duydu. Bir an için ürktü başbakan. Bununla birlikte kendini yüreklendirmeye çalıştı. Yanlış duydum. Sadece kuruntu. Kendi kendime telkin. Bu işin sırrını çözmek için sihirli bir söz ararcasına bir takım hayaller kurdu. Derin düşüncelere daldı. Sonunda aklını başına toplayıp başıma yakında ne geliyor acaba diye mırıldandı. Kafasında şimdiye değin hiç olmamış bir düşünce belirdi. Yaşlılık ve sonra da ölüm. Aklı başından giderek şaşkın şaşkın baktı. Bunun da bir kuruntu olup olmadığını bilmiyorum. Ama kanın rengi açık ve taze değil. Tam tersine gerçekten yaşlı olduğu hükmüne vardırtacak denli koyu görünmüştü. Tadasu Jizawa'nın kısa yaşam öyküsü. 1909 yılında Wakayama'da doğan Tadasu Jizawa, birinci planda komedi yazarıdır. 1954 yılında Nigo adlı satirik komedisiyle Kisida Tiyatro Ödülünü aldı. Pek çok mizah öyküsünün yanı sıra çocuklar için hikayeler ve okul piyesleri de yazmıştır. İspanya. Busca Beatus'un Kabakları. Pedro Antonio de Alarcón. Yaşlı Busca Beatus, Rota'da bahçıvandı. Rota'yı bilmiyor musunuz? O halde ben söyleyeyim. Burası Cadiz Körfezi'nin çevresinde geniş bir yarım daire meydana getiren şirin ve güzel kasabaların en küçüğüdür. Yaşlı bahçıvanın sırtı artık bir parça kamburlaşmıştı çünkü 60'ına merdiven dayıyordu. 40 yıldan beri bahçesini ekip biçmekteydi. Bu yıl irilikleriyle insanı şaşırtan bir alay bal kabağı yetiştirmişti. Bunlar herhangi bir köprü korkuluğunu süsleyen taş küreler kadar iriydiler. Artık içten de dıştan da olgun portakal rengini almaya başlamışlardı. Bundan da şu anlaşılıyordu ki Haziran ortasındaydık. Yaşlı Busca Beatus onları sevecenlikle seyrederken üzüntülü bir edayla "Yazık" diyordu artık, "ayrılacağız." Ama bir akşam onları gözden çıkarmaya karar verdi. Kendisine birçok alın terine mal olan sevdiği bu kabak cinsinin en güzellerini birer birer işaretledi ve şu korkunç kararı verdi. "Yarın sabah bunların 40'ını da koparıp Cadiz panayırına götüreceğim. Yiyenler tadına doyamayacak. Hepsini satarsam en az 30 lira kazanacağım." Ertesi sabah bahçeye gelip de 40 kabağının yerinde yerler estiğini görünce ne denli öfkelendiğini ve ne denli üzüldüğünü tanımlamanın gereği yok. Bahçenin içinde Shylock, dipnot, Shylock, Shakespeare'ın kahramanlarından katı yürekli tefeci gibi şaşkın şaşkın dolaşıyor ve durmadan hep şu sözü yineliyordu. "Ah, seni bir elime geçireyim, hele seni bir elime geçireyim, sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm." Sonra yine kötü kötü düşünmeye başladı ve sevgili yavrularının artık rotada olamayacakları kanısına vardı. Burada tehlike büyüktü. Çünkü onları görüp tanıyabilirdi. Ayrıca kasabada fiyatlar da pek düşüktü. Kendi kendine şöyle düşündü. Bayağı herif, alçak namussuz. Onları kesinlikle Cadiz'e götürmüştür. Sefil haydut dün akşam saat 9'da ya da 10'da koparmış. Gece yarısı da yük vapuruyla göndermiş olacak. Eğer bu sabah ilk vapuru oraya gidip de dolandırıcıyı yakalayamaz ve emeğimin ürünü tombul yavrularıma yeniden kavuşamazsam bana da adam demesinler. Böyle söyleniyordu ama mahvolmuş kabak tarhlarını sanki gözleriyle okşamak, kaç tanesinin eksik olduğunu saymak ya da açmaya karar verdiği bir dava için bir iki ipucu aramak istiyormuş gibi olay yerinde belki 20 dakika daha kaldı. Saat 8'de cadiz vapuruna bindi. Yaşlı buzka Beatus, cadiz panayırında bir sebze sergisinin önünde durup, kendisiyle gelen canı sıkılmış polise, işte benim kabaklarım bunlar, adamı yakalayın dediği sırada, saat aşağı yukarı 11'i bulmuştu. Bunu söylerken parmağıyla da satıcıyı gösteriyordu. Satıcı şaşkın ve öfkeli bağırdı. Beni mi yakalayacakmış? Bunlar benim kabaklarım be, onları tıkır tıkır para sayıp aldım. Yaşlı buzka Beatus, bunu yargıcı anlatırsınız dedi. Hadi oradan koca bunak. Ya sen? Sen nesin koca dolandırıcı? Polis araya girerek, durun bakalım dedi, kendinize gelin. Ne biçim sözler bunlar? Daha kibar konuşamaz mısınız? Efendiler böyle mi yapar? Ve iki kavgacıyı hafifçe göğüslerinden iterek ayırdı. Bu sırada birkaç kişi toplanmıştı. Derken panayırın polis amiri olan belediye üyesi, daha doğrusunu söylemek gerekirse panayır yargıcı göründü. Polis davayı veli nimetlerine devretti ve sayın beyefendi olay hakkında bilgi aldıktan sonra çalımlı bir eda ile satıcıya sordu. Bu kabakları kimden satın aldınız? Rotalı yaşlı fulan odan. Buzka Beatus tamam diye bağırdı, kesinlikle odur. Bu işi ancak o yapar. Kısır bahçesi kendisine bir şey vermeyince o da komşularını soymaya bakıyor. Sorgu yargıçlığı yapan belediye üyesi yaşlı bahçıvana dönerek peki dedi. Bu gece 40 kabağınızın çalınmış olduğunu kabul edelim. Ama başka kabakların değil de illa buradaki kabakların sizin olduğunu nasıl tanıtlayabilirsiniz? Yaşlı buzka Beatus çok basit diye cevap verdi. Çünkü siz saygıdeğer beyefendiler nasıl kendi kız çocuklarını tanırlarsa ben de kabaklarımı öyle tanırım. Şuraya bakınız. Bunun adı Tombalak, bu Şişko, bu Fıçıcık, bu Alacalı ve şuradaki de Manuela. Çünkü benim küçük kızı o denli benziyor ki. Derken yaşlı adam hüngür hüngür ağlamaya başladı. Panayır yargıcı şu karşılıkta bulundu. Hepsi güzel, hepsi iyi ama kanun sizin kabaklarınızı tanımanızı yeter görmez. Buna mahkemeye inandırmanız ve inandırıcı kanıtlarla kabakları tanıtmanız gerekmektedir. Baylar, bunda gülünecek bir şey yok. Ben hukukçuyum. Yaşlı buzka Beatus çevrede duranların şaşkınlığı içinde, buradan bir adım bile ayrılmadan bütün dünyaya bunu hemen kanıtlayacağımı göreceksiniz dedi. Bunu söylerken parmağıyla yerde duran kapalı bir paketi gösteriyordu. Yere çöktü, bağdaş kurup oturdu ve sepetinin sicimlerini çözmeye başladı. Bu sırada oraya yeni bir meraklı geldi. Satıcı bunu görünce bağırdı. Ne iyi ettiniz de geldiniz fulano. Bu adam sizin bana bu gece sattığınız kabakların kendisine ait olduğunu söylüyor. Sözde bunlar ondan çalınmış. Yeni gelenin yüzü kireç gibi bembeyaz oldu ve hemen oradan sıvışmak istedi. Ama çevrede duranlar kaçmasına engel oldular. Belediye üyesi de ona kalmasını emretti. Yaşlı buzka Beatus ise sanık mevkinde bulunan hilebazın karşısına geçmiş parmağını sallayarak artık yalancılığını göreceksin diyordu. Ama yaşlı fulano yeniden soğukkanlılığını elde etmiş şöyle bağırıyordu. Kim yalancı şimdi anlaşılacak. Bu yıl cadiz panayırına getirdiğim bütün kabaklar gibi bunlar da benimdir. Onları kendi bahçemde yetiştirdim ve hiç kimse bunun aksini ispat edemez. İftiradan deliye tıktıracağım seni. Bu arada sepetini çözen, içinden bir şeyler çıkaran yaşlı buzka Beatus, bunu şimdi görürüz diye yineledi. Yere henüz yeni koparılmış ve öz suyu damlayan bir alay kabak sapı yaydı. Hep bağdaş kurmuş olarak oturuyor, zaferi kazanacağından güvenli, alaylı alaylı gülüyordu. Belediye üyesine ve çevresine toplanan meraklılara küçük bir hitabede bulunarak, baylar dedi, hiç vergi ödediniz mi? Ve vergi tahsildarının elindeki yeşil defteri biliyor musunuz? O bundan yapraklar koparır, öyle ki kağıdın ufak bir parçası defterde kalır. Bununla da daha sonra eldeki yaprağın sahte ya da gerçek olduğunu ispat edebilir. Belediye üyesi ağırbaşlı bir eda ile uyarmada bulundu. Sizin söylemek istediğiniz şeyin adını alındı derler. İşte ben de bahçemin alındı defterini, daha doğrusu benden çalınmadan önce kabaklarımın bağlı bulunduğu sapları yanımda getirdim. Hepiniz hele bir şuraya bakın. Bu sap bu kabağındır, bu da şunun. Evet, hele bir şuraya bakın. Bu buna, bu ince de şuraya uyacaktır. İşte tamam. Ve şu şuraya, bu da buraya. O böyle derken kabağın koparılmasıyla meydana gelen çukura sapları sırasıyla takıyordu. Çevrede duranlar gerçekten her sapın kabaktaki iğri büğrü uyuya tıpatıp uyduğunu şaşkınlıkla gördüler. Seyirciler, polisler, hatta ağırbaşlı belediye üyesi el ele verip yaşlı buzka Beatus'a bu özgün kanıtlamada yardım etmeye çalışıyorlardı. Eğer birisi sapı uyan kabağı bulursa bir çocuk sevinciyle bağırıyordu. Evet evet doğru, hiç kuşku yok, bu buraya, şu şuraya. Büyüklerin neşeli gevezeliklerine çocukların bağırışmaları, kadınların heyecanlı kahkahaları ve yaşlı bahçıvanın kazandığı zaferin sevinç gözyaşları karıştı. Bu arada da hırsızı hemen deliğe tıkmak için sanki kendilerini birisi çimdikliyormuş gibi polislerin savurdukları gözdağları işitiliyordu. Polislerin biraz sonra muratlarını erdiklerini söylemeye gerek yok. Yaşlı Fulano, satıcıdan kopardığı 30 lirayı hemen kendisine geri vermek zorunda olduğunu anladı. Satıcı da bu paraları yaşlı Buska Beatrice'in ayakları dibine savurdu. O da alıp çok kıvançlı ve mutlu rotanın yolunu tuttu. Yolda paraları şıkırdatarak kendi kendine mırıldanıyordu. Panayırda öyle dururlarken ne de güzel görünüyorlardı. Başka türlü yapamam. Hemencecik gidip Manuela'yı satın alacağım. Bu akşam onu bir güzel yiyip bitireceğim ve çekirdeklerini de tertemiz saklayacağım. Gelecek yıl için. Pedro Antonio de Alarcón'un kısa öz yaşamı. Ünlü İspanyol yazarı Pedro Antonio de Alarcón 1833 tarihinde Guadix'te doğdu. 1891 yılında Madrid yakınındaki Valdemora'da öldü. Final de Norma, Norma'nın sonu 1855 ile coşkun bir romantizm örneği verdi. Sonra Afrika Savaşı'nda bir gözlemcinin günlüğü 1859 Diario de un testigo de la guerre de Afrika adlı röportajıyla dikkati çekti. Asıl önemli yapıtı üç köşeli şapka El Sombrero de Tres Picos adlı uzun hikayesidir. Mizah türünde daha başka kısa hikayeler de yazdı. İsviçre, İlk Gün, R.H. Hasberger. Maria ansızın ve umulmadık bir anda Dorian Weiss ile evlendiği zaman bütün kız arkadaşlar onu pek kıskandı. Böylesine ünlü bir aktör ve de oyun yazarının karısı olmak hiç kuşkusuz Tanrı'nın büyük bir lütfu ve bütün isteklerin yerine gelmesi demekti. Maria da bu kanıdaydı. Dorian düğün yemeği sırasında ona planlanmış balayı yolculuğundan vazgeçilmesi gerektiğini bildirdiği zaman bile bu kanısında en ufak bir değişiklik olmadı. Kocası onun minicik yüzündeki belli belirsiz şaşkınlık anlamını fark edince damdan düşer gibi söylediklerinde ufak bir düzeltme yapması gerektiğini düşünerek telaşla atıldı. Yani sadece ertelenecek demek istedim. Dediğine göre o sırada birden aklına hemen ertesi gün gidip görmesi gereken yeni bir komedi gelmişmiş. Düğün yemeğinin sona ermesine az kala o denli düşüncelere dalmıştı ki genç karısının sorduklarını ya hiç yanıtlamıyor ya da ters düşen yanıtlar veriyordu. Bunun üzerine karısı onunla hiç konuşmamaya karar verdi ve salonda oturan komşularına biraz zoraki gülümsemede bulunarak onlarla ilgilendi. Ertesi gün kahvaltı ederlerken Dorian'ın hiç aklı başında değildi. Rafadan yumurtayı kocaman reçel kaşığıyla yedi. Kahvesine tuz ekti ve en sonunda da yanan kibriti şekerliğe doğru tutarken tereyağı bıçağını pro makası ile boş yere yakmaya çalıştı. Sonra ayağa kalkarak öğlenliğin bir konuğu olduğunu ve gelen kişinin akşama dek kalacağını bildirdi. Burnunun ucunu Maria'nın saçına sildi. Görünüşe göre kaçamak bir öpücük yerine geçecek bir davranıştı bu. Ve çalışma odasına girip yok oldu. Maria onun telefonda bir numara çevirdiğini duydu. Yüzüne kutsal tapınağın kapıları kapanan bir dindarın şaşkın ve donuk bakışlarıyla çalışma odasının kapısı önünde put gibi çakılıp kaldı. Daha aynı gün hem de ilk kez konukların önünde titiz bir ev hanımı rolünde ortalarda görünmek zorunda kaldığını düşününce üzüntüsü birden korkuya dönüştü. Evin temizliği için hiçbir kaygı duymasına gerek yoktu. Bu konuda yeni evine getirdiği yaşlı hizmetçisi Joanna'ya güvenmekteydi. Bundan böyle yapacağı bütün alışveriş için onu da yanına katıp götürdü. Bayanlar için iki şişe tatlı likör, baylar için birer şişe viski ile konyak, ayrıca bir düzine maden suyu sodası, birer kilo tatlı ve tuzlu kuru pasta, kocasının kaç konuk çağırdığından da hiç haberi yoktu. İki tavuk söğüşü, sandviç ekmeklerinin arasına konmak üzere çeşitli şeyler ve son olarak da bir alay çiçek satın aldı. Tam öğle vakti eve geldi. Dorian kapının ancak üç kez çalınmasından sonra ortaya çıktı. Sofraya saçı başı dağınık olarak oturdu. Görünüşü kurtarmak için tatlı hoş söyleşilerde bulunmaya çaba gösterdi. Ağzına soktuğunun ne olduğunu bilmeden sözde yemek yedi ve ağzındaki son lokmayı çiğnerken yine odasına girip kaybolmak isteğiyle yanıp tutuştu. Ama evlilik görevlerini anımsayarak Maria'ya doğru gitti. Sevgilim dedi ve bu kez kesinlikle kayboldu. Tam bu sırada kapının zili çalındı. Maria biraz kaygılı. Bu gelen konuklardan biri olmasın sakın diye sordu kendi kendine. Daha çay için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Ama kapı açıldı ve yıldırım hızıyla top sakallı, dazlak kafalı bir adam girdi içeriye. Sırtında yeşil kareli ceket, pembe gömlek, boynunda iri bağlanmış İskoç kravatı, bacaklarında yanları şeritli koyu renk pantolon vardı. Adam orada Maria'nın bulunduğunu aldırış etmeksizin yazı masasının yanında duran bir koltuğa çökerek bir haber var mı diye sordu. Dorian yanıtladı. Hiç haber yok. Aslına bakarsan bugün hiç keyfim yok. Canım korkunç sıkılıyor. Sakallı dazlak kafalı adam benim de dedi. Sonra ikisi de sustu. Gelen sol bacağını sağ dizinin üstüne attı. Dirseğini bacağına dayadı ve kendinden geçerek tırnaklarını yemeye başladı. Maria kağıt yüklü bir sandalyenin boş köşesine oldukça rahatsız bir biçimde oturdu. Adamların birini bırakıp öbürüne bakmaya başladı. Tam bir sessizlik içinde bir çeyrek saat geçti. Sonunda bir şey oldu. Konuk sol bacağını yere indirip sağ bacağını üzerine attı. Bu kez öteki dirseğini bacağına dayadı ve orta parmağıyla ensesine düzenli olarak vurmaya başladı. Yine bir çeyrek saat geçti aradan. Sonra konuk artık keyfin yerine geldi mi diye sordu. Hayır. Ya senin? Konuk sessizce başını salladı. Maria bu pek canlı ve neşeli konuşmaya karışmak yüreklediğini göstererek, ''Söyle bakayım Dorian'' dedi. ''Öteki konuklar ne zaman gelecekler acaba?''